Ayrım 7. Aşk ve Öbür Cinler. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 84. Hücre, bezemelerinde termitlerin çıkıntılar oluşturduğu çok yüksek tavanlı, duvarları pürüzlü geniş bir odaydı. Odanın tek kapısının yanında yuvarlatılmış tahtadan parmaklıkları bulunan ve kanatlarına kol demiri vurulmuş büyük boy bir pencere vardı. Denize bakan dipteki duvarda tahta kafesle kapatılmış bir pencere daha bulunuyordu. Yatak, içi samanla doldurulmuş ve kullanılmaktan yıpranmış bezden bir şiltesi olan beton bir çıkıntıdan oluşuyordu. Oturmak için taştan bir seki, duvara çivilenmiş tek bir haçın altında da hem mihrap hem de lavabo yerine geçen bir masa vardı. Sierra ve Maria'yı saç örgüsüne varana kadar sırılsıklam olmuş ve korkudan tir tir titrer bir halde, şeytana karşı verilen 1000 yıllık savaşı kazanmak için eğitim görmüş bir gardiyanın gözetimi altında oraya bıraktılar. Sierra ve Maria yatağın üzerine oturarak gözlerini zırhlı kapının demir parmaklıklarına dikmişti. Öğleden sonra saat 5'te kahvaltı tepsisini götüren hizmetçi kız onu böyle buldu. Kızı görünce hiç istifini bozmamıştı. Hizmetçi Sierra ve Maria'nın boynundaki kolyeleri çıkarmaya yeltendi. O da bileğinden yakalayarak onları bırakmaya zorladı hizmetçiyi. O gece yazılmaya başlanan tutanaklarda hizmetçi kız, başka dünyalardan bir gücün kendisini yere devirdiğini ileri sürecekti. Kapı kapatılıp zincir sesleri ve asma kilidin içinde anahtarın iki kez dönmesi işitilirken, kız yerinden hiç kıpırdamamıştı. Yiyecek neler olduğuna baktı. Kurutulmuş et kırıntıları, manyako unundan bir parça ekmek, bir fincanda çikolata. Manyako ekmeğinin tadına bakarak çiğneyip tükürdü. Yatağa yüzü koyun uzandı. Denizin mırıltısını, yağmur getiren rüzgarı ve mevsimin ilk gök gürültülerini duyuyordu. Ertesi sabah şafak sökerken kahvaltı ile birlikte yeniden gelen hizmetçi kız, dişleri ve tırnaklarıyla içini dışını çıkardığı şiltenin ot yığınları üstünde uyur buldu onu. Öğle yemeği saatinde manastırın inziva yemini etmemiş olan sakinlerinin yemekhanesine götürülmeye uysallıkla razı oldu. Burası, koca koca pencerelerinden denizin parlaklığının içeriye kucak kucak girdiği ve dalgaların yalı yardaki patlamasının çok yakından duyulduğu yüksek kubbeli geniş bir salondu. Çoğu genç olan 20 rahibe adayı çift sıra halinde dizilmiş kaba saba masalarda oturuyorlardı. Üzerlerinde adi şayaktan giysiler vardı, saçları kırpılmıştı, hepsi de neşeli ve saftılar. Karavana yemeklerini cin çarpmış biriyle aynı masada yiyor olmanın heyecanını da gizlemiyorlardı. Sierra Maria'yı giriş kapısının yakınına kendisiyle ilgilenmeyen iki gardiyanın arasına oturtmuşlardı. Yiyeceklerin tadına bile bakmıyordu. Rahibe adaylarınınki gibi bir gömlekle hala ıslak olan pabuçlarını giydirmişlerdi. Yemek yerlerken kimse dönüp de bakmadı ona. Ama yemeğin sonunda birkaç rahibe adayı çevresini sararak hayranlıkla boncuklarını seyre koyuldular. İçlerinden biri kolyesini çıkarmaya yeltendi. Sierra ve Maria şaha kalkmıştı. Kendisini tutmaya çalışan gardiyanları bir silkinişte attı üstünden. Masanın üstüne çıktı. Borda bordaya bir gemi saldırısına curcunası içinde gerçekten cin çarpmışçasına avaz avar bağırarak bir uçtan öbür uca koşmaya başladı. Önüne ne çıktıysa hepsini kırıp döktü. Pencereden atlayıp avlunun çardağını yerle bir etti. Arı kovanlarının altını üstüne getirdi. Ahırların korkuluklarıyla ağılların çitlerini devirdi. Arılar ortalığa dağılmış, hayvanlar ürküp panik halinde bağırışarak manastırın yatakhanelerine bile dalmışlardı. O günden sonra manastırda ne olsa Sierra ve Maria'nın kötü büyüsüne yoruyorlardı. Rahibe adaylarının pek çoğu doğaüstü bir vızıltı çıkaran saydam kanatlarla uçtuğunu tutanaklarda ileri sürmüşlerdi. Hayvanları ahırlara kapatıp arıları peteklerine kadar kırlarda kovalamak ve ortalığı düzene sokmak için bir köle ordusunun 2 gün boyunca çalışması gerekmişti. Domuzların zehirlendikleri, suların hezeyana sebep olduğu, ürken tavuklardan birinin damların tepesinden uçarak denizin üzerinde ufukta gözden kaybolduğu söylentileri ortalığa yayılmıştı. Ama Clarice rahibelerinin duydukları dehşet çelişkiliydi. Çünkü baş rahibenin ortalığı velveleye vermesine ve her birinin kendi korkusuna rağmen Sierra ve Maria'nın hücresi herkes için bir ilgi odağı haline dönüşmüştü. Manastırda ortalıktan el ayak çekilmesi saat 7'de okunan akşam duasından saat 6 ayinindeki ilk duaya kadar sürüyordu. Işıklar söndürülüyor, yetkili pek az hücrede yanar bırakılıyordu yalnızca. Yine de manastır hayatı hiç o saatlerdeki kadar hareketli ve özgür olmuyordu. Koridorlarda gölgeler sürekli gidip geliyor, bastırılmaya çalışılan bir telaş içinde kesik kesik mırıltılar duyuluyordu. En akla gelmedik hücrelerde İspanyol destesiyle olsun, Fransızların 52'lik destesine karşılık İspanyolların 48'lik destesindeki iskambil cinsleri, altın para, kupa, kılıç ve topuzdur. İster İspanyol destesiyle olsun, ister hileli zarlarla kumar oynanıyor, kaçak içkiler içiliyor ve Josefa Miranda Manastır'ın inziva bölümünde yasakladığından beri gizli gizli sarılan sigaralar tüttürülüyordu. Manastırın içinde cin çarpmış bir kız çocuğunun bulunması yepyeni bir serüven yaşamanın çekiciliğini taşıyordu. En katı rahibeler bile ortalıktan çekilme saatinden sonra manastırın inziva bölümünden kaçıp ikili üçlü gruplar halinde Sierra ve Maria ile konuşmaya gidiyorlardı. Kız onları önce tırnaklarını göstererek karşılamış ama çok geçmeden her birini kendi huylarına ve her bir gecenin havasına göre idare etmeyi öğrenmişti. Sık sık karşılaştığı bir istek, gerçekleşmesi olanaksız dileklerde bulunmak üzere şeytanla kendilerine aracılık yapmasıydı. Sierra Maria, mezar ötesi seslerini, gırtlaklanma seslerini ve her türlü şeytani sesleri taklit ediyor, rahibelerin çoğu da onun bu aldatmacalarına inanarak tutanakları gerçek olarak geçirtiyorlardı. Kılık değiştirerek kol gezen bir grup rahibe, uğursuz bir gecede Sierra ve Maria'nın hücretini basarak ağzını tıkamışlar ve onun kutsal kolyelerini boynundan almışlardı. Ama geçici bir zafer olmuştu bu. Kaçma telaşı içindeyken saldırganların elebaşısı karanlıkta ayağı merdivene takılarak düşmüş, kafası patlamıştı. Arkadaşları da çaldıkları kolyeleri sahibine geri verene kadar bir an olsun rahat yüzü göremediler. Ondan sonra bir daha kimse geceleri hücreyi rahatsız etmeye kalkışmadı. Castel Duero martisi için yaz günleriydi bunlar. Yaptığı işten pişmanlık duyması, kızı manastıra kapatmasından daha kısa sürmüş ve öyle büyük bir kedere boğulmuştu ki bundan bir daha asla kurtulamayacaktı. Acaba sayısız pencerelerinden hangisinin ardında Sierra Maria kendisini düşünüyor diye merak ederek manastırın çevresinde dolandı durdu. Eve döndüğünde Bernarda'yı akşamın ilk saatlerinde terasta hava alırken buldu. Kendisine Sierra Maria'yı soracağı düşüncesiyle ürperdi ama kadın ona bakmadı bile. Marki, çoban köpeklerini salıvererek sonsuz bir uykuya dalma hayali içinde yatak odasındaki hamağa uzandı. Alize rüzgarları geçmişti, boğucu bir geceydi. Bataklıklardan, sıkıcı havadan sersemlemiş her türlü haşerat ve etobur sivrisinek sürüleri yayılıyor, onları kaçırmak için yatak odalarında taze inek tersi yakmak gerekiyordu. Herkes bir uyuşukluğun içine gömülüp kalmıştı. O sıralar yılın ilk sağanağı sonsuza kadar dinmesi için yalvaracakları ay sonrasındaki aynı özlemle bekleniyordu. Tan yeri henüz ağarmaya başlarken Marki kalkıp Abrenuncio'nun evine gitti. Daha yeni oturtmuştu ki acısını paylaşmanın verdiği sonsuz bir ferahlığı peşinen duyduğu içindi. Sözü döndürüp dolaştırmadan hemen girdi konuya. Kızı Santa Clara'ya teslim ettim. Abrenuncio bir şey anlamamıştı. Marki bir sonraki darbeyi indirmek için onun bu şaşkınlığından yararlanarak içindeki şeytanı kovacaklar dedi. Hekim derin bir soluk alarak örnek bir sükunetle şöyle karşılık verdi. Hepsini anlatın bana. Bunun üzerine Marki her şeyi anlattı. Piskoposa yaptığı ziyareti, dua etme özlemini, gözü kapalı karar vermesini, uykusuz geçirdiği geceyi. Zevk için olsun kendine en ufak bir sır bile ayırmayan gerçek bir Hristiyanın teslimiyeti olmuştu bu. Bunun Tanrı'nın buyruğu olduğundan eminim diye sözünü tamamladı. Demek inancınızı yeniden kazandınız dedi Abrenuncio. İnsan hiçbir zaman inancını tam olarak yitirmez diye karşılık verdi Marki. İçinde hep bir kuşku kalır. Abrenuncio ne demek istediğini anlamıştı. Artık inanmaz olmanın, daha önce inancın bulunduğu yerde silinmez bir yara izi bıraktığını düşünmüştü hep. Ona asıl anlaşılmaz gelen, insanın öz kızını şeytan kovma cezasına çarptırabilmesiydi. Bununla zencilerin büyüleri arasında pek fazla bir fark yok dedi. Hatta bu daha da beter. Çünkü zenciler tanrılarına horoz kurban etmekten öteye geçmezler. Oysa kutsal mahkeme, masum insanları işkence aletiyle parça parça etmekten ya da halkın gözleri önünde diri diri yakmaktan zevk alır. Marki'nin piskoposu yaptığı ziyarette, Monsignor Gaetano Delaro'nun da hazır bulunması, uğursuz bir belirti olarak görünmüştü ona. "O bir cellattır," dedi, sözü döndürüp dolaştırmadan. Sonra da eskiden pek çok akıl hastasına cin çarpmış ya da mezhep sapkını diye verilmiş olan ateşte diri diri yakılma cezalarını bir bir sayıp dökmeye koyuldu. "Onu öldürmenin diri diri gömmekten daha Hristiyanca olduğuna inanıyorum," diye sözünü tamamladı. Marki istavroz çıkardı. Abruncio, Marki'nin yaz giysileri içindeki hayalet gibi titrek görüntüsüne baktı ve ruhunda doğuştan var olan belirsizliğin gözlerine yansıyan ışıltılarını gördü yeniden. "Çıkarın onu oradan," dedi Marki'ye. "Zaten onu inzivadakilerin bölümüne doğru yürürken gördüğümden beri bütün isteğim bu," diye karşılık verdi Marki. "Ama Tanrı'nın iradesine karşı gelecek gücü bulamıyorum kendinde." "Öyleyse oturun," dedi Abruncio. "Belki de günün birinde Tanrı bunun karşılığını verir size." O gece Marki, piskopostan huzura kabul edilme dileğinde bulundu. Karmaşık bir ifadeyle ve çocukça bir el yazısıyla kaleme aldığı bu dilekçesini yerine varacağından emin olmak için bizzat kendisi teslim etti kapıcıya. Sierva Maria'nın şeytan kovma ayinine hazır olduğu piskoposa pazartesi günü bildirilmişti. Piskopos, sarı çan çiçekleriyle kaplı terasında akşam kahvaltısını yeni bitirmişti. Bu habere öyle özel bir ilgi göstermedi. Az ama öyle ağır ağır ve özenle yemek yerdi ki bu seremoniyi 3 saat uzatabilirdi. Karşısında oturan peder Gaetano Delaro, yapmacıklı bir ses tonu ve biraz da tiyatral bir tavırla kitap okuyordu ona. Her iki özellik de kendi zevkine ve ölçüsüne göre seçtiği kitaplara son derece uygundu. Eski saray, piskopos için fazlasıyla büyüktü. Ziyaretçi salonuyla yatak odası, bir de yağmur mevsim başlayana kadar öğlen uykularına yattığı, yemek yediği üstü açık teras yetiyordu ona. Sarayın öbür kanadında ise, Gaetano Delaro'nun kurup zenginleştirerek ustaca yönettiği, zamanında Antillerin en iyileri arasında bulunan piskoposluk kitaplığı vardı. Sarayın geri kalanı da 200 yılın süprüntülerinin biriktiği 11 kapalı odadan oluşuyordu. Sofrada dönüşümlü olarak hizmet eden görevli rahibenin dışında Gaetano Delaro, piskoposun evine yemek saatinde girebilen tek kişiydi. Bu da söylendiği gibi kişisel ayrıcalıklarından değil, bir kitap okuyucusu olarak edindiği saygınlıktan ileri geliyordu. Ne belirli bir görevi vardı, ne de kitaplık görevlisi olmaktan öte bir ünvanı. Ama piskoposa yakınlığı nedeniyle onun gerçek vekili gözüyle bakılıyor, piskoposun herhangi bir önemli kararı onsuz alabileceğini kimse düşünemiyordu. Delaro'nun sarayla içeriden bağlantısı olan bitişikteki bir evde kendisine ait bir hücresi vardı. Piskoposluk görevlilerinin bürolarıyla odaları, ayrıca piskoposun ev işlerine bakan yarım düzine rahibenin kaldığı odalar da aynı evin içindeydi. Yine de Delaro'nun asıl evi, bazen günde 14 saat çalışıp okuduğu ve uykusu aynen bastırdığında uyuyabileceği bir portatif yatağın bulunduğu kitaplık bölümüydü. O tarihi akşamdaki yenilik, Delaro'nun okuma sırasında birçok kez takılmış olmasıydı. Bundan daha da alışılmadık bir başka şey de bir sayfayı yanlışlıkla atlaması ve farkına varmadan okumayı sürdürmesi olmuştu. Piskopos, minicik simyacı gözlüklerinin ardından izlemeye koyuldu onu. Ta ki bir sonraki sayfaya geçene kadar ve o zaman alaylı bir ifadeyle sözünü kesti. "Ne düşünüyorsun?" Delaro irkilmişti. "Boğucu havadan olmalı," dedi. "Neden sordunuz?" Piskopos gözlerinin içine bakmayı sürdürüyordu. "Eminim ki boğucu havadan daha başka bir şey," dedi. Sonra da aynı ses tonuyla yineledi. "Ne düşünüyordun?" "Kızı düşünüyordum," dedi Delaro. Hiçbir açıklama da bulunmadı çünkü Marki'nin ziyaretinden beri onlar için dünyada Sierva Maria'dan başka kız yoktu. Ondan öyle çok söz etmişlerdi ki, ikisi baş başa verip cin çarpma olaylarıyla ve şeytan kovucu ermişlerle ilgili anılarını tazelemişlerdi. Delaro içini çekti. "Rüyamda onu gördüm." "Nasıl olur da yüzünü hiç görmediğin bir kimseyi rüyanda görürsün?" diye sordu piskopos. Bir kraliçenin pelerini gibi ardında sürüklediği saçlarıyla 12 yaşında küçük bir kreol markizi olarak gördüm," dedi. "Başka nasıl olabilir?" Psikopos ne ilahi hayallerin adamıydı ne de mucizelerin ya da ibret alınacak afetlerin. Onun krallığı bu dünyadaydı. Bu yüzden başını inançsızlıkla sallayarak yemek yemeyi sürdürdü. Delara daha fazla dikkatini vererek okumasına yeniden başlamıştı. Yemeğini bitirince psikoposun salıncaklı sandalyeye oturmasına yardım etti. Psikopos yerine gönlünce yerleşince şöyle dedi. Şimdi anlat bakalım şu gördüğün rüyayı. Çok basit bir rüyaydı. Delora, Sierva Maria'yı karlarla kaplı kırlara karşı bir pencerede oturtmuş, kucağında duran bir salkımın üzümlerini birer birer koparıp yerken görmüştü. Kopardığı her üzüm tanesi salkımda hemen yeniden çıkıyordu. Kızın üzüm salkımını bitirmeye uğraşarak sonsuzluğa bakan o pencerenin önünde uzun yıllardan beri oturduğu belli oluyordu. Acelesi de yoktu. Çünkü son üzüm tanesiyle birlikte ölümün geleceğini biliyordu. En acayip yanı da diye anlatmasını tamamladı Delora. Kırlara baktığı pencere tıpkı 3 gün kar yağıp da koyunların karda boğularak öldükleri o kış Salamanca'daki pencere gibiydi. Salamanca, İspanya'nın 13. yüzyılda kurulmuş olan Avrupa'nın en eski üniversitelerinden birine sahip önemli bir kentidir. Psikopos etkilenmişti. Cayetana Delora'yı rüyalarının gizli anlamlarını dikkate almazlık edemeyecek kadar iyi tanıyor ve seviyordu. Delora, psikoposlukta olduğu kadar psikoposun gönlünde de işgal ettiği yeri pek çok yeteneği ve iyi huylarıyla haklı olarak edinmişti. Psikopos akşam saatlerindeki 3 dakikalık uykusunu kestirmek üzere gözlerini yumdu. O arada Delora akşam duasını onunla birlikte etmeden önce aynı masada yemeğini yedi. Daha bitirmemişti ki psikopos salıncaklı sandalyesinde gerinerek hayatının kararını açıkladı. Bu konuyu sen üstlen. Bunu gözlerini açmadan söylemiş ve aslan küpremesi gibi bir horlama sesi çıkarmıştı. Delora yemeğini bitirerek çiçek açmış sarmaşıkların altındaki her zamanki koltuğuna oturdu. O zaman gözlerini açtı psikopos. Bana yanıt vermedin dedi. Uykuda söylediğinizi sandım dedi Delora. Şimdi uyanık olarak yineliyorum dedi psikopos. Kızın sağlığını sana emanet ediyorum. Başıma gelen en tuhaf olay dedi Delora. Olmaz mı demek istiyorsun? Ben şeytan kovucu değilim ki sayın hocam dedi Delora. Buna kalkışmaya ne kişiliğim uygun, ne eğitimim, ne de bilgim. Dahası ikimiz de biliyoruz ki Tanrı bana başka bir yol gösterdi. Gerçekten de öyleydi. Psikopos'un girişimleriyle Delora, Vatikan kitaplığındaki sefaret eserlerinin, sefaret 15. yüzyıl sonlarında İspanya'da çıkarılmış olan İspanya kökenli Yahudilere verilen attır. Vatikan kitaplığındaki sefaret eserlerinin gözetiminden sorumlu olacak 3 kişilik aday listesinde bulunuyordu. Ama bunu ikisi de bildikleri halde aralarında ilk kez sözü ediliyordu. Daha iyi ya dedi psikopos. Başarıya ulaşılacak olursa kızın olayı bize gereken desteği sağlayabilir. Delora, kadınlarla anlaşma konusundaki beceriksizliğinin bilincindeydi. Onların gerçeklerin tehlikeli sularında kazaya uğramadan seyredebilmek için yalnız kendilerine özgü bir sağduyuya sahip oldukları kanısındaydı. Sierva Maria gibi korumasız bir çocuk da olsa, onlardan biriyle yalnızca karşılaşma düşüncesi bile avuçlarını buz gibi bir terin kaplamasına yetiyordu. Hayır efendim diye kararını verdi. Bunu yapabilecek güçte hissetmiyorum kendimi. Yalnızca o güce değil dedi psikopos. Başka herhangi birinde olmayan fazladan bir şeye daha sahipsin. O da sendeki esin kaynağı. Son söz olmaması için fazlasıyla tumturaklıydı bu söylediği. Yine de psikopos öneriyi hemen kabul etmesi için zorlamayıp o gün başlayacak olan Paskalya yasa sonrasına kadar ona bir düşünme süresi tanıdı. Gidip kızı görüver dedi Delora'ya. Ve konuyu derinliğine inceleyip bana bilgi ver. İşte böylece Gaetano Alcino del Espirito Santo Deloray Escudero 33 yaşını bitirmiş olarak Sierva Maria'nın hayatına girdi ve kentin tarihine de geçmiş oldu. Piskoposun Salamanca'daki ünlü ilahiyat kürsüsünde öğrencisi olmuş, o yılki mezunların arasında en yüksek dereceyle öğrenimini tamamlamıştı. Babasının doğrudan Garcilaso de la Vega'nın, İspanyol edebiyatının altın çağındaki en önemli klasik şairlerinden biri, soyundan geldiği inancındaydı. Ona karşı neredeyse tapınma derecesinde bir hayranlık besliyor, bunu da hemen belli ediyordu. Annesi ailesiyle birlikte İspanya'dan göç etmiş olan Mompox eyaletinden San Martin'de Lobale de Creole'dü. Delara, Nueva Reino de Granada'ya, Yeni Granada Krallığı, İspanyol egemenliği sırasında Kolombiya'ya verilen ad. 1819'da Gran Colombia yani Büyük Kolombiya adını almış, 1831-1838 arasında da Confederation Granadia, Granada Konfederasyonu'na dönüşmüştü. Gelip annesinden kalma nostaljileri tadana kadar annesinden herhangi bir şey aldığına inanmıyordu. Piscopos de Jacheras Virtudes, Salamanca'dayken Delora ile ilk kez konuştuğunda zamanının Hristiyanlığını bezeyen o ender değerlerden biriyle karşı karşıya olduğunu hissetmişti. Dondurucu bir Şubat sabahıydı. Pencereden karlar altındaki kırlar, arkada da ırmak kenarındaki bir dizi kabak ağacı görünüyordu. O kış manzarası, genç ilahiyatçının peşini ömrü boyunca bırakmayacak olan sürekli bir rüyanın çerçevesini oluşturacaktı. O söyleşi sırasında elbette kitapları da ele almışlardı. Ve Piscopos, Delaro'nun o yaşında onca kitap okumuş olabileceğine inanamıyordu. Delaro ona Garcilaso'dan söz etmiş, hocası ise onu pek iyi tanımadığını kabullenmişti. Eserlerinin tümünde Tanrı'nın adını iki kezden fazla ağzına almayan putperest bir şair olarak hatırlıyordu onu. O kadar da değil dedi Delora. Ama bu, Rönesans'ın inançlı katolikleri arasında bile o kadar az rastlanan bir şey değildi. Delora ilk rahiplik yeminini ettiğinde, hocası piskopos olarak henüz atandığı belirsizliklerle dolu Yucatan Krallığı'na, Orta Amerika'da bugün büyük bir bölümü Meksika'nın olan Yucatan Yarımadası, kendisiyle birlikte gelmesini önermişti. Hayatı yalnızca kitaplardan tanıyan Delora'ya, annesinin o uçsuz bucaksız dünyası, kendisi için hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir rüya gibi görünüyordu. Karların içinden taşlaşmış koyunları çıkardıkları bir sırada, o boğucu sıcağı, hayvan leşlerinden yükselen o bitmek bilmez kötü kokuyu, buharları tüten bataklıkları hayal bile edemiyordu. Oysa Afrika'da savaşlara katılmış olan psikopos için bunları kavramak çok daha kolaydı. Din adamlarımızın Antillerde mutluluktan çıldırdıklarını duymuştum dedi Delora. Bazıları da kendilerini asıyorlar diye karşılık verdi Piscopos. Orası oğlancılığın, putperestliğin ve yamyamlığın kol gezdiği bir krallık. Sonra da ön yargılı olmaksızın ekledi. Tıpkı mağribi ülkesi gibi. Ama aynı zamanda en çekici yanının bu olduğu kanısındaydı. Hristiyan uygarlığının zenginliklerini çölde vaaz vermek gibi yöntemlerle kabul ettirebilecek düzeyde savaşçılara ihtiyaç vardı. Yine de 23 yaşındaki Delora, salt inançla bağlı olduğu Ruhül Kudus'un, Hristiyan dininde Teslis'in baba ve oğuldan sonraki üçüncü kişisi, sağ kolu olana kadar yolunun çizilmiş olduğuna inanıyordu. Bütün yaşamım boyunca Vatikan kitaplığının baş yöneticisi olmanın hayalini kurdum dedi. İşe yarayabileceğim tek görev bu. Toledo'da onu bu hayaline eriştirebilecek bir görev için sınava katılmıştı ve kazanacağından emindi. Ama hocası inatla diretiyordu. Yucatan'da kitaplık görevlisi olarak azizliğe ermek, Toledo'da eziyet çekmekten daha kolaydır. Delora da alçak gönüllülük göstermeksizin karşılık verdi. Tanrı bana bu görevi bağışlayacak olsaydı, aziz değil, melek olmak isterdim. Hocasının önerisi üzerinde düşünmeyi daha bitirmemişken Toledo'ya atanmış ama Yucatan'ı yeğlemişti. Ancak oraya asla ulaşamayacaklardı. Fırtınalı bir denize 70 gün geçirdikten sonra rüzgar üstü boğazında gemileri batmış, kendilerini kurtaran döküntü bir gemi konvoyu tarafından Darien'deki Santa Maria la Antigua'da kaderleriyle baş başa bırakılmışlardı. Orada kalyon filosunun postasını boşuna bekleyerek bir yıldan fazla kalmışlar. Sonunda Piscopos de Jacheres'i bu topraklarda sahibinin beklenmedik ölümüyle boşalmış olan bir kadroya geçici görevli atamışlardı. Kendilerini yeni yerlerine götürmekte olan tekneden uçsuz bucaksız Uraba ormanlarını görünce Delora, Toledo'daki kasvetli kış aylarında annesinin çektiği özlemleri anlamıştı. Hayallerle dolu alacakaranlık saatleri, ürkütücü kuşlar, mangle ormanlarının çürümüş yaprakları, hiç yaşamamış olduğu bir geçmişin yürekten duyulan anıları gibi gelmişti ona. Beni annemin ana yurduna getirmek için işleri bu kadar güzel ancak Ruhül Kudüs ayarlayabilirdi demişti. Aradan 12 yıl geçtiğinde psikopos Yucatan hayalinden vazgeçmişti. Tam tamına 73 yaşındaydı. Astımdan ölmek üzereydi ve Salamanca'da kar yağışını bir daha asla göremeyeceğini biliyordu. Sierva Maria'nın manastıra girdiği günlerde müridine Roma'nın yolunu açar açmaz görevden çekilme kararını vermiş bulunuyordu. 7. ayrımın sonu sayfa 97.